Ayrım 2.
Her dalganın çekilmesinin sonraki dalgaları engelleyen bir güce sahip olduğunu da eklemek gerek. Ve eğer dikkat bu geriye itmeler üzerine yoğunlaştırılacak olursa, gerçek devinimin kıyıdan kalkıp açığa doğru giden devinim olduğu sanılıyor. Bay Palomar'ın ulaşmak üzere olduğu sonuç yoksa dalgaları karşıt yönlerde koşturmak, zamanı ters yüz etmek, dünyanın gerçek tözünü duyumsal ve zihinsel alışkanlıkların ötesinde kavramak mı? Hayır. Hafif bir baş dönmesinden başka bir şey duyumsamayı başaramıyor. Dalgaları kıyıya iten diretme davayı kazanıyor. Gerçekten de bayağı irileşiyor. Rüzgar değişiyor mu? Bay Palomar'ın titizlikle bir araya getirmeyi başardığı görüntü alt üst olur ve parçalanır ve dağılırsa çok yazık olacak. Ancak bütün görünüşleri birlikte dikkate almayı başarırsa çalışmasının ikinci evresine geçebilecek. Bu bilgiyi evrenin tümüne yayacak. Sabrının tükenmemesi yeterli olacak ama çok geçmeden tükeniyor. Bay Palomar geldiğinde olduğu gibi sinirleri gergin ve her şeyden daha kuşkulu kumsal boyunca uzaklaşıyor. Çıplak göğüsler. Bay Palomar ıssız bir kumsal boyunca yürüyor. Tek tük denize girenlere rastlıyor. Genç bir kadın kumlara uzanmış, göğüsleri çıplak güneşleniyor. Saygılı bir insan olan Bay Palomar bakışını denizin ufkuna çeviriyor. Böylesi durumlarda bir yabancının yaklaşmasıyla kadınların aceleyle örtündüklerini biliyor ve güzel bulmuyor bunu. Çünkü rahatça güneşlenenin rahatı kaçıyor. Çünkü geçen erkek rahatsızlık verdiğini anlıyor. Çünkü çıplaklık tabusu üstü kapalı bir biçimde doğrulanmış oluyor. Çünkü yarısına uyulan uzlaşmalar davranışa özgürlük ve açıklık yerine güvensizlik ve tutarsızlık veriyor. Bu nedenle uzaktan çıplak bir kadın gövdesinin tunç pembesi bulutunun belirdiğini görür görmez bakış yörüngesi boşlukta asılı kalacak ve kişileri çevreleyen görünmez sınıra uygarca saygısını kanıtlayacak biçimde hemen başını çeviriyor. Ama diye düşünüyor, yolunda ilerlerken ve ufuk boşalır boşalmaz, göz yuvarlarının devinimlerini yeniden özgürleştirirken. Böyle yapmakla görmeye karşı çıkıyorum. Yani ben de göğüslerin görünmesini yasak sayan uzlaşmayı güçlendirmiş oluyorum. Ya da gözlerimle görüş alanımın sınırlarından bana ulaşan bulanık görüntüden diri ve göz okşayıcı olduklarını anladığım o göğüsler arasında bir tür zihinsel sütyen oluşturuyorum. Kısacası bakmayışım o çıplaklığı düşünmekte olduğum, onunla ilgilendiğim anlamına geliyor ve bu da temelde yine saygısız ve gerici bir davranış. Gezintisinden dönerken Palomar yine güneşlenen kadının önünden geçiyor ve bu kez geri gelen dalgaların köpüğünü, kıyıya çekilmiş kayıkların gövdelerini, kuma yayılmış deniz havlusunu, daha açık derinin aysı yuvarlaklığıyla meme ucunun esmer aylasını eşit olarak göz ucuyla tarayacak biçimde bakışını öne sabitleştiriyor. İşte diye düşünüyor kendinden hoşnut yoluna devam ederken. Görünümün göğsü tümüyle soğurmasını ve bakışımın bir martının ya da bir mezgitin bakışından daha fazla ağırlık vermemesini sağladım. Ama böyle yapmak doğru mu acaba diye düşünüyor yine. İnsan kişiliğini nesne düzeyine indirmek, eşya yerine koymak ve daha da kötüsü insanda dişi cinsiyete özgü olanı nesne yerine koymak olmuyor mu? Geleneksel bir küstahlığın zamanla nasırlaştırdığı eski erkek üstünlüğü alışkanlığını yinelemiyor muyum acaba? Dönüyor ve geri gidiyor. Bu kez yansız bir nesnellikle bakışını kumsalda gezdirirken kadının göğsü görüş alanına girer girmez bir kopukluk, bir uzaklaşma, neredeyse bir parıltı görülmesini sağlayacak biçimde davranıyor. Bakışı gergin deriyi yalayıncaya dek ilerliyor, görmeyle edindiği özel değer arasındaki kıvamı hafif bir ürpertiyle değerlendirircesine geri çekiliyor ve bir an havada asılı kalarak kaçamak ama aynı zamanda koruyucu bir biçimde belirli bir uzaklıktan göğsün kabarıklığını eşlik eden bir eğri çizdikten sonra sanki bir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Artık durumum olası yanlış anlamalara yol açmayacak biçimde açık seçik ortada diye düşünüyor Palomar. Ama bu kaçamak bakış sonuç olarak bir üstünlük taslama, bir göğsün ne olduğunu ya da ne anlama geldiğini eksik değerlendirme, onu bir tür uzakta, kenarda ya da ayraç içinde tutma sayılmaz mı? İşte göğsü seksomanyak edep ve tensel istek yüzyıllarının günah olarak yerleştirdikleri yarı gölgeye itiyorum yeniden. Böyle bir yorum, kadın göğsü çıplaklığını hala sevgiye dayalı bir yakınlığa bağlayan bir kuşaktan olmakla birlikte, geleneklerdeki bu değişikliği hem daha açık bir düşünce biçiminin topluma yansıması anlamına geldiği, hem de bu görüşten özellikle hoşlandığı için olumlu karşılayan Palomar'ın iyi niyetlerine ters düşüyor. İşte bu çıkarsız desteği dile getirebilmeyi istiyor bakışıyla. Geri dönüyor, kararlı adımlarla yine güneşe uzanmış kadına yöneliyor. Bu kez bakışı, görünümü kararsız bir biçimde tarayarak, göğüs üzerinde özel bir ilgiyle duraklayacak ama ardından onu her şey adına, güneş ve gökyüzü adına, kıvrık çamlar ve kumullar ve kum adına, sığ kayalıklar, bulutlar ve su yosunları adına, ayrılı dorukların çevresinde dönen evren adına bir iyi dilek ve minnet sevgisiyle sarıverecek. Bunun tek başına güneşlenen kadını rahatlatmaya ve ortalığı yanlış yorumlardan temizlemeye yetmesi gerek. Ama yakınlaşmaya başlar başlamaz, kadın bir sıçrayışta ayağa kalkıyor, örtünüyor, homurdanıyor, bir kadın avcısının usandırıcı ısrarından kaçıyormuş gibi öfkeyle omuzlarını kaldırarak uzaklaşıyor. Bir yanlış ahlak geleneğinin ölü ağırlığının en aydınlık niyetlerin hak ettikleri gibi değerlendirilmelerini engellediği sonucuna varıyor Palomar acı bir biçimde. Güneşin kılıcı. Denizde yansıma, güneş alçalınca ortaya çıkıyor. Dalgalı pırıltılardan oluşan göz kamaştırıcı bir leke ufuktan kıyıya dek ilerliyor. Parıltılar arasında denizin donuk mavisi ağını koyulaştırıyor. Geriden aydınlanan beyaz kayıklar kararıyorlar, sanki bu ışıl ışıl beneklilik yoğunluklarını boylarına eritiyor. Hep geç kalan Bay Palomar, akşam yüzmesini bu saatte yapıyor. Suya giriyor, kıyıdan uzaklaşıyor, güneşin yansıması suyun üstünde ufuktan kendisine dek uzanan pırıltılı bir kılıca dönüşüyor. Bay Palomar kılıcın içinde yüzüyor ya da daha doğrusu söylemek gerekirse kılıç hep önünde duruyor. Her kulaç atışta geri çekiliyor ve kendisine ulaşılmasına hiç izin vermiyor. Kollarını uzattığı her yerde deniz akşamın donuk rengini alıyor ve omuzlarının ardından kıyıya dek uzanıyor. Güneş gün batımına doğru inerken beyaz akkor yansıma altın ve bakır rengine bürünüyor. Ve Bay Palomar ne yöne giderse gitsin altın renkli üçgenin tepesi oluyor. Kılıç peşinden gelerek ekseni güneş olan bir saatin akrebi gibi onu gösteriyor. Güneşin kişiliğime özel bir saygı gösterisi bu diye düşünme eğiliminde Bay Palomar ya da daha doğrusu içinde oturmakta olan ben merkezci ve büyüklük hastası beni. Ama aynı bölmede ötekiyle birlikte oturmakta olan ruhsal çöküntülü ve kendine zarar verici ben karşı çıkıyor. Gözü olan herkes peşinden gelen yansımayı görür. Duyuların ve zihnin yanılsaması hepimizi tutsak kılar hep. Ötekilerle birlikte oturan daha dürüst bir ben giriyor araya. Demek ki ne olursa olsun güneş ışınlarıyla ilişki kurabilen, algıları, yanılsamaları yorumlayıp değerlendirebilen, duyumsayan ve düşünen kişilerdenim ben de. Bu saatte gün batımına doğru yüzen her yüzücü, üzerine doğru gelip kulacının uzandığı noktanın az ötesinde sönen ışık demetini görür. Herkesin bu yönü sadece onun için olan ve kendisiyle birlikte yer değiştiren kendi yansıması vardır. Yansımanın iki yanında suyun mavisi daha koyudur. Aldatıcı olmayan, hepimiz için ortak olan tek veri karanlık mı diye kendi kendine soruyor Bay Palomar. Ama kılıç herkesin gözüne görünüyor, kaçmanın yolu olmuyor ondan. Ortak noktamız her birimize yalnızca onun olsun diye verilen şey olmasın. Yelkenli tahtalar bu saatte karadan esen rüzgara eğik bordolarla keserek suyun üstünde kayıyorlar. Kolları okçularınki gibi uzanmış dimdik insan gölgeleri beze şaklayarak çarpan havayı tutan dümeni yönetiyorlar. Yansımanın içinden geçerken kendilerini sarmalayan altının ortasında yelkenin renklerinin silikleştiği ve donuk nesnelerin profilinin geceye girer gibi olduğu görülüyor. Bütün bunlar ne denizde ne de güneşte oluyor diye düşünüyor Palomar yüzerken. Kafamın içinde, gözlerle beyin arasındaki devrelerde oluyor. Zihnimin içinde yüzmekteyim. Bu ışık kılıcı yalnızca burada var. Beni çeken de bu işte. Şu ya da bu biçimde tanıyabileceğim tek öğem benim. Ama şöyle de düşünüyor. Erişemeyeceğim ona, hep orada önümde, hem içimde hem de içinde yüzdüğüm bir şey olamaz. Onu gördüğüme göre onun dışındayım ve o da benim dışımda. Kulaçları gevşiyor, kararsızlaşıyor. Düşünme düzeni, yansımanın içinde yüzmenin keyfini artıracak yerde bir sınırlama ya da bir suç ya da bir ceza duyumsatarak keyfini kaçırıyor. Bir de kaçınamayacağı bir sorumluluk. Kılıç kendisi orada olduğu için var. Gidecek olsa, bütün yıkananlar ve yüzenler kıyıya dönecek olsalar ya da yalnızca sırtlarını güneşe dönecek olsalar, kılıcın sonu ne olur? Çözülen dünyada kurtarmak istediği şey çok kırılgan. Gözleriyle batan güneş arasındaki şu deniz köprüsü. Bay Palomar artık yüzmek istemiyor, üşüyor. Ama sürdürüyor. Artık güneş kayboluncaya dek suda kalmak zorunda. Şöyle düşünüyor, yansımayı görmemin, düşünmemin, içinde yüzmemin nedeni öbür uçta ışınlarını gönderen güneşin olması. Var olanın yalnızca kaynağı önemli. Gözlerimin ancak bu gün batımında olduğu gibi gücü azaltılmış bir biçimine dayanabileceği bir şey bu. Gerisi ben de içinde yansımalar arasında bir yansıma. Bir yelkenlinin hayaleti geçiyor. İnsan direğin gölgesi ışıklı pullar arasında kayıp gidiyor. Rüzgar olmasaydı plastik bağlantılarla insan kemik ve kirişleriyle naylon iplerle harmanlanmış bu tuzak ayakta duramazdı. Onu kendine özgü bir amacı ve niyeti olduğu izlenimini uyandıran bir taşıt yapan rüzgar. Sörfle sörfçülerin nereye gittiklerini yalnızca rüzgar biliyor diye düşünüyor. Her şeyin türediği bir ilkenin kesinliği konusunda yanlı ve kuşkucu olan benini yok edebilmeyi başarabilse öyle rahatlayacak ki. Eylemlerin ve biçimlerin kaynaklandıkları tek ve kesin bir ilke mi? Yoksa kesişerek dünyaya bir andan bir ana benzeri olmayan bir biçem veren belirli sayıda ilkeler, güç çizgileri mi? Benimle tahta gibi batmayan ve yüzen katı cisimleri taşıyan rüzgar ve elbette deniz, su kütlesi diye düşünüyor Bay Palomar ölü taklidi yaparak. Devrik bakışı şimdi ayrak bulutları ve ormanların bulutlu tepelerini hayranlıkla seyrediyor. Beninin de devrik ögeleri, gökyüzünün ateşi, koşan hava, beşik su ve taşıyıcı toprak. Doğa bu mu? Ama gördüklerinin hiçbiri doğada yok. Güneş batmıyor, denizin rengi böyle değil, biçimler ışığın A tabakaya düşürdükleri. Kollarıyla bacaklarının doğal olmayan devinimleriyle bu hayaletler arasında suyun üstünde kalıyor. Doğal olmayan konumlardaki insan profilleri ağırlıklarına yer değiştirirken rüzgardan değil, rüzgarla yapay bir aygıtın eğimi arasındaki bir açının geometrik soyutlamasından yararlanıyorlar ve böylece denizin kaygan derisi üzerinde kayıyorlar. Doğa yok mu yoksa? Bay Palomar'ın yüzen beni kuvvet alanlarının kesişmesinden, vektör diyagramlarından, yakınsak, ıraksak ya da kırılgan doğru demetlerinden oluşan gövdesiz bir dünyaya dalmış durumda. Ama Bay Palomar'ın içinde her şeyin bir başka türlü, bir düğüm gibi, bir pıhtı gibi, bir birikinti gibi var olduğu bir nokta kalıyor. Burada olduğun ama olmayabileceğin duygusu, olmayabilecek ama olan bir dünyada. Davetsiz bir dalga denizin dinginliğini bozuyor. Motorlu bir tekne ortaya çıkıp mazot akıtarak, karnı üzerinde zıplayarak yol alıyor. Mazotun yağlı ve alacalı yansımalarının oluşturduğu tül, suyun içinde dalgalanarak yayılıyor. Güneşin parıltısında bulunmayan bu maddesel kıvamdan, ardına mazot kaçakları, yanık atıkları, soğurulmaz kalıntılar ekerek, çevresinde yaşamı ve ölümü karıştırıp çoğaltan insanın fiziksel varlığı nedeniyle kuşku duyulamaz. Burası benim yerim diye düşünüyor Palomar. Kabullenmek ya da karşı çıkmak söz konusu değil, çünkü yalnızca burada var olabilirim. Ama ya yeryüzündeki yaşamın yazgısı önceden çizilmişse? Ya ölüme koşuş, her türlü geciktirme olasılığından daha güçlü olursa? Dalga kıyıya vuruncaya dek tek başına yol alıyor ve kum, çakıl, su yosunu ve minik kabuklulardan başka bir şeyin bulunmadığı izlenimi veren yerde suların çekilmesi, teneke kutular, çekirdekler, prezervatifler, ölü balıklar, plastik şişeler, kırık nalınlar, şırıngalar, kara zift dalgaları dolu bir kıyı şeridi ortaya çıkartıyor. Motorlu teknenin dalgasıyla havalanan, atıkların akımıyla sürüklenen Bay Palomar, birden kendisini döküntüler içinde bir döküntü, mezarlık anakaraların çöplük kumsallarında yuvarlanan bir ceset gibi duyumsuyor. Ölülerin camsı gözlerinden başka hiçbir göz, su kara yuvarının yüzeyine açılmayacak olursa, kılıç artık bir daha parlamayacak. İyi düşünülecek olursa böyle bir durum yeni değil. Suyu devşirme yeteneğine sahip gözler yokken güneşin ışınları milyonlarca yüzyıl boyunca suyun üstüne vurmuşlardı. Bay Palomar suyun altında yüzüyor, yüze çıkıyor. İşte kılıç. Bir gün denizden bir göz çıktı ve kendisini orada beklemekte olan kılıç sonunda keskin ucunun olanca inceliğini ve parıltılı göz kamaştırıcılığını ortaya dökebildi. Birbirleri için yaratılmışlardı, kılıç ve göz. Belki de gözün doğumu kılıcın doğumuna yol açmamış, tersi olmuştu çünkü kılıç tepesine bakan bir göz olmaksızın edemezdi. Bay Palomar kendisinin olmadığı dünyayı düşünüyor. Doğumundan önceki sınırsız dünyayı ve ölümünden sonraki çok daha karanlık dünyayı, gözlerden önceki, herhangi bir gözden önceki dünyayı tasarlamayı deniyor. Bir de gelecekte yıkım ya da yavaş yavaş yozlaşma sonucunda kör olacak bir dünyayı. Neler olur, olmuştu, olacak acaba bu dünyada? Güneşten bir ışık mızrağı kalkıyor, tam zamanında dingin denizin üzerine yansıyor, suyun titreşmesinde ışıyor ve işte madde ışığı alıp canlı dokular biçiminde farklılaştırıyor ve birden bir göz, bir sürü göz çiçek açıyor ya da yeniden çiçek açıyor. Şimdi bütün sörf tahtaları kıyıya çekili, soğuktan donmuş. Palomar adlı son yüzücü de sudan çıkıyor. Kılıcın kendisi olmasa da var olacağına inanıyor. Sonunda bir havluyla kurulanıyor ve eve dönüyor. Palomar bahçede. Kaplumbağaların sevişmesi. İç havluda iki kaplumbağa var. Bir erkekte bir dişi. Tak tak. Bağlar birbirine vuruyor. Mevsim sevişme mevsimi, Bay Palomar kendini göstermeden gözetliyor. Erkek dişiyi yandan döndürerek kaldırımın yükseltisine doğru itiyor. Dişi saldırıya direniyor gibi ya da en azından biraz duyarsız bir kımıldamazlıkla karşı koyuyor. Erkek daha küçük ve etkin, daha genç görünüyor. Sürekli olarak dişinin sırtına binmeyi deniyor ama bağ eğimli olduğu için kayıyor. Şimdi uygun konumu almayı başardı. Uyumlu darbelerle dürtüyor, arada duruyor. Her darbede neredeyse çığlık gibi bir soluk veriyor. Dişinin ön ayakları yere yapışık olduğundan arka bölümü kalkık. Erkek boynunu öne uzatıp açık ağzıyla sarkarak ön ayaklarıyla dişinin bağısına sarılıyor. Bağların sakınca sarılmayı olanaksız kılmaları, zaten ayaklarda tutunacak yer bulamıyorlar. Şimdi dişi kaçıyor, erkek kovalıyor. Dişi daha hızlı ya da kaçmada çok kararlı olduğu için değil, erkek onu alıkoymak amacıyla bir ayağını hep aynı ayağını üst üste hafifçe ısırdığı için. Dişi karşı koymuyor. Her durduğunda erkek sırtını çıkmayı deniyor ama öne doğru ufak bir adım atınca erkek kayıyor ve organı yere çarpıyor. Oldukça uzun, çengel gibi bir organ. Bağların kalınlığı ve elverişsiz konumlar birbirlerini ayırsa da erkeğin dişiye erişmesini sağladığı düşünülebilir. Bu nedenle bu saldırılardan kaçının hedefe ulaştığı, kaçının boşa gittiği, kaçının yalnızca bir oyun, tiyatro olduğu söylenemez. Mevsim yaz, bir köşedeki yeşil yasemin dışında iç havlu çıplak. Oynaşma, kaçıp kovalayarak, ayaklar yerine boğuk bir tıkırtıyla birbirlerine çarpan bağları yarıştırarak birçok kez çayırın çevresini dolanmaya dayanıyor. Dişi Yasemin dalları arasına girmeye çalışıyor. Bunu gizlenmek için yaptığına inanıyor ya da inandırmak istiyor. Oysa aslında erkek tarafından kaçışı olmayan bir biçimde kımıldayamaz kılınmanın en güvenilir yolu bu. Şimdi erkek organını gerektiği gibi sokmayı başarmış olabilir ama bu kez de ikisi birden devinimsiz ve sessiz duruyorlar. Çiftleşen iki kaplumbağanın duyumları nelerdir? Bay Palomar bunları tasarlayamıyor. Soğuk bir dikkatle izliyor onları. Sanki söz konusu olan iki aygıtmış gibi. Çiftleşmek için programlanmış iki elektronik kaplumbağa. Derinin yerini kemik pullarla boynuz kabuklar alırsa Eros ne olur? Ama bizim Eros dediğimiz belki de beden aygıtlarımızın bir programı değil mi? Bellek derinin her hücresinin, dokularımızın her molekülünün iletilerini alıp bunları görmenin aktardığı ve imgelemin uyandırdığı tepilerle karıştırarak çoğalttığı için daha karmaşık bir program. Fark yalnızca kullanılan devrelerin sayısında. Bizim alıcılarımızdan duyguların, koşullanmaların, insanlar arası ilişkilerin bilgisayarıyla bağlantılı milyarlarca hat çıkıyor. Eros zihnin elektronik karmaşası içinde gelişen bir program ama zihin aynı zamanda bir deri, okunan, görülen ve ansınan bir deri. Peki duyarsız kabuklarının içine tıkılmış kaplumbağalar? Duyumsal dürtülerin yokluğu belki de onları koyu, yoğun bir zihinsel yaşama zorluyor, billurlaşmış bir içsel bilgiye ulaştırıyor. Kaplumbağaların Eros'u belki de kesin zihinsel yasalar izliyor. Oysa biz nasıl çalıştığını bilmediğimiz, tekleyebilen, tutukluk yapabilen, denetlenemez öz devinimler başlatabilen bir aygıtlar bütününün tutsaklarıyız. Kaplumbağalar kendilerini bizden daha mı iyi anlıyorlar? 10 dakika kadar çiftleştikten sonra iki bağ birbirinden ayrılıyor. Dişi önde, erkek arkada, çimenlerin çevresinde dönmeye başlıyorlar yine. Şimdi erkek daha ilgisiz görünüyor. Arada ayağıyla dişinin bağısına vuruyor, biraz üstüne çıkıyor ama fazla inatçı değil. Yasemin'in altına geliyorlar yine. Erkek dişinin bir ayağını ısırıyor biraz, hep aynı yerden.